Memento mori Latince bir cümle ve hatta bence haksızca tarihin tozlu raflarında unutulan bir cümle de diyebiliriz. Bu Latince cümlenin tam çevirisi remember you must die. Yani unutma, ölmelisin. Anlam olarak ölümlü olduğunu unutma veya ölümü unutma olarak da çevirebiliriz. Bu bölüm ölümün gücünü konuşacağız. Bu karanlık gibi görünen ve unutmaya çalıştığımız gerçekliğin gündelik hayatımızı nasıl değiştirebileceğini ve hatta belki güzelleştirebileceğini. Hazırsan başlıyoruz. Merhaba, ben Hakan Şık. Fikrin ne kadar önemli ve aslında ne kadar da önemsiz olduğunu konuşacağımız podcast serisi Bedava Fikre hoş geldin. Game of Thrones dizisini izlediysen oraya bir gönderme yaparak başlamak istiyorum müsaadenle. Game of Thrones'ta bu kılık değiştirme üstadı olan Faceless'ların, işte o grubun en önemli sloganı şuydu. İşte çok da popüler oldu tabii ki sonra. Valar Morghulis, yani anlamı da All Men Must Die. Türkçe'ye herkes ölmeli gibi çevirebiliriz sanırım. Hatta bu cümleye dizide verilen bir cevap da vardı bu arada, işte karşılıklı bir diyalog şeyinde. All men must serve, yani herkes hizmet etmeli bunun karşılığında. Yani ölmek zorunda olan herkes hizmet etmeli gibi. Bence bu giriş sonda söylemek istediğimi başta anlatmak için oldukça da önemli. Ölüm farklı dönemlerde üzerine felsefi olarak kafa yorduğum konuların başında geliyor. Bu konuda birçok insanın kafasında çok büyük çelişkiler olduğunu fark ettim. Bunları seninle de paylaşmak isterim bu arada. Bence ilk ki bu çelişkilerden ilk ki mesela en başta özellikle inançlı olduğunu söyleyen kişilerin bu söyleyeceğim, soracağım iki soru üzerindeki tutumu. Sen de etrafında deneyebilirsin bu arada. İlk soru şu: cennete gitmek ister misin? Ya, bu soruya hayır diyen çıkacağını sanmıyorum tabii ki. Cevap genelde, hatta her zaman evet. Ama üzerine şu ikinci soruda kafalar karışıyor. Peki diyorsun ki mesela, peki şu an öleceksin ve cennete gideceksin, kabul mü? Yani evet diyenlerin sayısı oldukça azalıyor tabii ki. Hatta düşünmeden evet diyenlerin sayısı çok ama çok azalıyor. Hatta işte belki de pek de olmuyor. Çünkü hayatta kalmaya çalışmak aslında çok güçlü bir dürtü. İnanç gibi güçlü bir konuda bile önem sıralamasında en üste çıkmayı biliyor. Bir diğeri ise mesela ölüme yakın bir tecrübe yaşayan veya işte yakınındaki birinin yaşadığına şahit olan veya işte onun vefatına şahit olan kişilerin söyledikleri cümleler. Bu da genelde şöyle bir şey oluyor: bundan sonra her şey farklı olacak. Ya sen de gözlemlemişsindir muhtemelen, işte ilk 1-2 gün veya ilk işte ay bu böyle bir farklı bir motivasyon olabiliyor ama yani çok küçük bir yüzde hariç insanlar eski normallerine geri dönüyorlar. Burada da hani genel olarak böyle bir patern, böyle bir örüntü var diyelim. Üçüncü olarak da ben, tabii ki bu örnekleri çoğaltırız ama son bir tane daha paylaşayım. Direkt ilgili olmasa da dolaylı olarak ilgili. Yani genelde haberlerde veya işte belki kendimizden daha uzakta olduğunu bildiğimiz veya varsaydığımız bir olay var diyelim. İşte neler var şükretmek lazım, işte yarına çıkacağımızın garantisi yok gibi bir bakış açısı oluyor bazen. Sonra ne olduğunu biliyorsun veya olmadığını aslında. Yani bir sonraki zorlukta hani böyle bir şükür şeyi yerine, şükretmek yerine veya şey yapmak yerine yine böyle bir isyan moduna giriyoruz. Şimdi yani yanlış anlama bu arada, bunları neden yapıyoruz, yapmamalıyız vesaire demiyorum. Diyemem tabii ki elbette, ama yapmazsak veya en azından farklı davranırsak neler olabileceğini konuşalım istiyorum. Şimdi bu kavramın bir çıkış noktasına bakmak bence kıymetli. Memento mori kavramı Antik Roma dönemine kadar uzanıyor. Yani bu zaferle dönen o dönemlerde işte generaller zaferle döndükleri zaman arkalarındaki kölelerin onlara söylediği bir şöyle bir söz söyledikleri, şöyle bir cümle söyledikleri rivayet ediliyor. Respica posta, hominem te memento diye, yani arkana bak, bir insan olduğunu unutma gibi, buna benzer bir aslında cümle. Yani bu da şey demek: başarı ve şöhretin geçici olduğunu, herkesin bunu unutma, herkes ölümlü gibi aslında bir şey. Bunu hatırlatmak için yapılan bir ritüelmiş. böyle olduğu rivayet ediliyor. Sonrasında da Orta Çağ'da işte daha işte o dönem işte Hristiyan düşüncesinde diyelim. Memento mori insanların hani dünyevi zevklerin geçiciliği konusunda uyarmanın ve işte ahirete hazırlıklı olmanın bir yolu olarak ön plana çıkıyor. Sonra hani Rönesans döneminden itibaren ise işte daha sanat ve edebiyatta ölümü ve yaşamın geçiciliğini simgeleyen işte bir tema haline alıyor aslında. Bir de bu arada hani Memento mori sadece Batı dünyasında değil, dünya genelinde de farklı kültürlerde benzer temalar altında işleniyor. Mesela Meksika'da belki biliyorsundur hani işte Ölüler Günü Festivali var meşhur. Orada da hani sevdiklerini kaybedenlerin onları anma biçimi belki ama daha çok böyle ölümün bir son değil, yaşamın bir parçası olduğunu hatırlatmak için. Hatta işte festival görüntülerine bakarsan oldukça da aslında eğlenceli bir festival gibi de böyle bir konu olmasına rağmen aslında eğlenceli bir festival görüntüsü de çiziyorlar. Bir başka şey de yani böyle önemli bir felsefe akımı olan işte stoizm ve stoacılık da ben çok sevdiğim konulardan biri. Hatta işte bununla alakalı da bir bölüm var. Stoa ve işte hayatta başa çıkma rehberi diye bir bölümüm de var bu arada. Onu da dinleyebilirsin. Orada da bu aslında Stoa başlığının işte Stoa felsefesinin altındaki konulardan biri gibi. Çünkü orada şundan bahseder. Sadece bu anda, işin içinde bulunduğumuz bu anda ölüm yoktur. Yani şöyle demek. Çünkü geçmişte pişmanlıklar vardır, gelecekte ise kaygılar. Nerede daha fazla vakit geçiriyorsak aslında içimizde de bu duygu büyüyor. Yani geçmişe çok takılıyorsak mesela, öyle bir karakterimiz varsa veya o dönem öyleysek diyelim, bu genelde pişmanlıklarımız yüzündendir veya o pişmanlıklarımızı büyütürüz bu şekilde. Ama geleceğe çok takılıyorsak, bu gelecek bu arada yarın da olabilir, bir saat sonra da olabilir, 10 sene sonrası da olabilir bu gelecek. Oraya takılıyorsak da bu sefer kaygılarımızı büyütüyoruz. Yani bizi içinde bulunduğumuz ana çekmeye çalışır birçok aslında bu farkındalık akımı diyebileceğimiz akımlar. Ne kadar yapabiliyorlar veya asıl doğrusu ne kadar yapabiliyoruz tabii ki tartışılır ama farkında olabilmek de bir yandan önemli bir güç. Bir yandan da özellikle şu günlerde birçok hani tartışmada yapay zeka ve benzeri teknolojilerle işte ölümsüzlüğe yaklaştığımızla ilgili çok fazla tartışma dönüyor. Hemen rahatladın değil mi? Ölümsüzlük falan deyince hani acaba falan. Sana da sormuş olayım burada hani ölümsüz olmak ister miydin mesela? Yani şöyle bir ölümsüzlükten bahsediyorum. Bir kaza geçirmediğin sürece ölmüyorsun ve yaşamaya devam ediyorsun. Ben bu fikir üzerine çok düşündüm ve geldiğim nokta hep benzer bir yer oldu. Cevabım tabii ki evet olmak isterim ama örneğin hani 300 yıl veya 500 yıl yaşadıktan sonra hani bilemiyorum tam zamanı ama mutlaka insanların çoğunun, hepimizin hatta birçoğumuzun bir noktada ölmek isteyeceğini düşünüyorum. Tabii ki bunun net bir bilebileceğimiz cevabı yok ama o kadar uzun yaşamaya katlanamayabiliriz. Şey bak, tabii ki kimse buna hayır demeyecektir muhtemelen en başta veya çoğu insan ama bu arada bu hani farklı filmlerde de işlenen bir konu. Mesela izlemediysen tavsiye edeceğim Justin Timberlake'in başrolünde olduğu bir film var, In Time diye. Şöyle bir film, hani spoiler değil aslında hani izlemediysen de. Herkes hayatındaki optimum yaşındadır. Öyle bir yaş var orada. 25 mi 30 mu öyle bir yaş var işte. Optimum işte görsel olarak da en iyi olduğu, fiziki olarak da falan filan. Ve ölümsüz herkes aslında. Ama herkesin bir zaman kumbarası var. Böyle kolunda görebiliyor aslında saat gibi ama böyle deriye işlenmiş sürekli azalan artan bir zaman kumbarası var. Oradaki işte günler, saatler, saniyeler, yıllar vesaire falan her neyse onlar bittiği zaman o insan ölüyor. Zenginler çok zengin olduğu için yüzlerce yılları olan zenginler var böyle falan şeyde. Ama mesela dünyada hani işte yaşayan çoğu insanda en fazla işte bir haftası var, bir ayı var veya işte bir 24 saatten 24 saate veya 48 saatten 48 saate yaşıyor. Çalıştıkça normal işleri var herkeste şeyde. Bu zaman kumbaralarına zaman yükleniyor. Ve hani dolayısıyla yaşamlar devam ediyor. Mesela bu filmde şeyi görüyoruz. Ölümsüzlerin, yani daha doğrusu zengin olanların çok daha korkaklaştığını görüyoruz. Çünkü yaşam çok değerli bir hale geliyor. Normalden daha değerli bir hale geliyor ve birçok şey yapmalarına da engel olmaya başlıyor. Seyahat etmiyorlar, işte atıyorum küçük çılgınlıklar dediğin şeyleri yapmıyorlar. Çok daha steril ortamlarda yaşamaya başlıyorlar falan. Sonra buna hayat diyorlar hani bir şekilde. Dolayısıyla hani hayatımızın niteliğini sorgulatan da filmlerden biri olmuştu benim için. Bir başka güncel örnek yine önerebileceğim. Netflix'te Carol and the End of the World, işte Carol ve Dünyanın Sonu diye bir dizi var. Ben sonuna kadar dayanamadım hani dizi şey yapmak için ama ilk 3-4 bölüm çok güzeldi bence. Şeyde konu da çok güzel bu arada. Konu da şu. 6 ay sonra dünyanın sonunun geleceği kesinleşmiş. Ama hiçbir çaresi olmadı da kesinleşmiş. Yani kesin dünyanın sonu geliyor. Böyle durumda herkes nasıl davranır? Bununla alakalı bir aslında dizi, bir kurgu. Bir işte animasyon çizgi dizi diyebiliriz bu arada. Madalyonun iki tarafını da gösteriyor bu arada. Yani insanların birçoğu çılgınca şeyler yapıp işte pişmanlıklarını gidermeye çalışıyor. Bunu görüyoruz bu arada. Bir kısmı da ama bu durumdan rahatsız ve böyle gündelik rutin işler, rutin yapacak işler bularak rahatlamaya çalışıyor. Tabii ki hani iş dengesi vesaire falan filan, işte şirketler vesaire kapanmış falan, böyle değişik bir düzen var falan. Bu da yani o iki tarafa da hak veriyor bu arada insan. İki tarafında evet doğru dediğimiz veya işte bu saçmalık dediğimiz tarafları var gibi. Bu da biraz hani gündelik hayata bakınca biraz şöyle, hani bir de böyle bir hayatın tadını çıkarmıyorsun, hayatın tadını çıkarman lazım baskısı var ya, bu da tuhaf bir baskı bence yani şu an şeyde. Böyle deyip de böyle saçma sapan şeyler yaparken de bulabiliyoruz ya kendimizi, böyle hani tüketim toplumu falan gibi şeyler. Dolayısıyla hani yani evet bir noktada iş şeye geliyor ya, dönüp dolaşıp denge kısmına geliyor ya. Yani daha önceki bölümlerde yine başka bir bölüme gene referans vermiş olacağım ama dünyanın en uzun süren mutluluk araştırması bölümü diye bir bölümüm var mesela. Orada anlatmıştım. Dinlemediysen tabii ki tavsiye ederim. Ölüme yaklaşan insanlar üzerine bir araştırma yapılıyor. Ve genelde söyledikleri ana şeylerden biri aileleri ve sevdikleriyle, yani bir pişmanlıkları diyelim daha doğrusu, aileleri ve sevdikleriyle yeterince vakit geçirmemek oluyor mesela. Yani insan daha farklı şeyler bekliyor bu arada. Ben hani ilk şey yaptığım zaman çok işte para, şöhret, güç falan hiçbiri değil yani. Hani bunun dışında başka birkaç şey de var ama en ana böyle hani öne çıkan, aile ve sevdiklerle daha fazla vakit geçirseydim keşke gibi bir aslında pişmanlıkları oluyor. Ki hani hayatın da aslında bu kadar değerli olmasının belki de en önemli sebebi daha limitli ve tükenen bir şey olması sanırım yani. Bu yüzden işte bir sürü buluş yapılıyor veya belki buna rağmen diyelim. İnsanlar uğraşıyor işte insanlığa, doğaya, ülkesine hatta faydalı olmak için dinen, yani bu kadar insan bu yüzden çok değerli bence. Hani belki de hayatın amacı dediğimiz şey, yani hani sadece bir memento mori kavramı üzerinden tabii ki hayatın amacını bulamayız ama belki de hayatın amacı bu kadar basittir yani. Hani bir şey için, bir şeyler için faydalı olmak ve sevdiklerine vakit geçirmek mesela. Ama bunu ben de bilmiyorum. Belki bilmemek hatta daha güzeldir. Bölümün sonuna geldik. Buraya kadar sıkılmadan bana eşlik ettiğin için çok teşekkür ederim sana. Biliyorsun her bölüm tek bir hedefimiz var. Bir yeni kişinin de aslında aramıza katılması. Dolayısıyla bir yeni arkadaşına daha bu bölümü paylaşırsan çok sevinirim. Bu şekilde daha fazla kişiye ulaşır bu kolektif düşüncelerimiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.